Bir konu, bir konuk. Bir konu, bir konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Her program olduğu gibi bu programımızda da çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Moğolistan Büyükelçimiz Sayın Mustafa Sarnıç bu haftaki program konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Sarnıç.
Hoş bulduk. Bugün sizlere misafir olmaktan büyük bir kıvanç ve memnuniyet duyuyorum.
Efendim biz de çok büyük bir onur duyuyoruz. Açıkçası sizi medyadan takip etmek mümkün. Sizi bir nebze olsun tanıyoruz ama çok zarif bir beyefendisiniz.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Aydınlık yaklaşıyorsunuz mesleğinize. Siz de birçok işinde başarılı olan insan gibi çok aydınlık adımlarla aslında geleceğe doğru yürüyorsunuz. Ne demek istediğimi sevgili dinleyicilerimiz, şimdi ben sizden rica edeceğim. Kimdir efendim Mustafa Sarnıç, tanıyabilir miyiz dediğim zaman sanıyorum bunu daha rahat görecekler.
Evet, 1969 Bursa doğumluyum. Üniversiteyi Ankara'da bitirdim. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. 92 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdim. Yaklaşık 21 yıldan beri bakanlığımızda hem merkez teşkilatında hem de yurt dışında Etiyopya'da, Almanya'da, Makedonya'da, Kosova'da, Yunanistan'da ve son olarak da Moğolistan'da ülkemi temsil etmeye çalışıyorum. Tabii bundan önceki görevlerim büyükelçilik dışında daha çok ikinci büyükelçi yardımcısı veya başkonsolos yardımcısı şeklindeydi. En son kararnameyle 2012 Temmuz ayından beri yaklaşık 6 aydır Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da Türkiye'yi temsil etmenin onurunu yaşıyorum. Ulaanbaatar'daki büyükelçiliğimiz köklü bir büyükelçilik. 1994 yılında kurulmuş. Bizim tabii Moğollarla çok yakın akrabalık, kardeşlik ve dostluk bağlarımız var. Bu itibarla orada çok fazla zorlandığımı söyleyemem. Zira ben yaklaşık son 12 yıldır Balkanlarda görev yaptım. İşte Üsküp, Kosova, Batı Trakya azınlık konularını çok iyi biliyorum. Azınlık uzmanıyım esasen. Bunu açıklıkla söylemek istiyorum. Bunun bir uzantısı olarak Sayın Bakanımız Moğolistan'ı takdir ettiler. Tabii orada azınlık olmasa da Türk toprakları, ata toprakları. Orada görev yapmak da gerçekten çok önemli. İnsan duygusal anlar yaşıyor. Onu yaşıyorum, şu anda bile yaşıyorum. Bir Türk diplomat olarak büyük Türk dünyasının kimliğinin şekillendiği, doğduğu o topraklar hakikaten insanı büyülüyor.
Hakikaten öyle. O toprakları biz sizi yakalamışken doya doya her yönüyle konuşmak istiyoruz aslında bakarsanız ama ben şunu da netleştirelim istiyorum. Bir büyükelçinin görevi nedir efendim? Şimdi bilhassa o topraklarda olmanız hasebiyle bu soruyu yöneltiyorum. Çünkü mutlaka azınlık dediniz. Azınlık olarak farklı yerlerde var. Sizin de farklı görev alanlarınız oldu. Ama bir Moğolistan için Türklüğün doğuşu olması kavramıyla Moğolistan için aradaki farklar nelerdir? Belli kriterlere sahip olmak gerekir mi? Belli bir eğitim almış olmak gerekir mi?
Tabii. Yani bir uluslararası ilişkiler disiplini gerektiriyor tabii. Sorunuza çok açıkla şöyle cevap verebilirim. Bir büyükelçi en başta ülkesini görev yaptığı ülke nezdinde temsil eder. Yani temsil görevi esastır. Tabii. Biz çünkü üçlü kararnameyle atanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Sayın Bakanımızın imzasıyla Bakanlar Kurulu kararıyla. Dolayısıyla ülkemizi temsil ediyoruz. Yani bizi gören, bize bakan bir insan kendisini Türkiye'de görüyor. Yani biz Türkiye'nin sesi, nefesi ve görüntüsü oluyoruz görev yaptığımız yerlerde. İkinci olarak tabii iki ülke arasında siyasi, kültürel, ekonomik her türlü ilişkinin gelişmesi için gerekli kanalları açmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretler oluyor. Çeşitli karşılıklı ziyaretlerle, imzalanan anlaşmalarla iki ülkenin yakınlaşmasını ve hukukunun, mevzuatının gelişmesine yardımcı oluyoruz. Son olarak da tabii dünya gelişiyor. Küreselleşme bugün vazgeçilemeyecek, inkar edilemeyecek bir olgudur. Ekonomi ve ticaret bir büyükelçinin en önemli misyonu oluyor. Yani ben esasen görev yaptığım birçok yerde özellikle Türk iş adamlarıyla çok yakından ilgilendim. Karşılıklı ticaretin gelişmesine çok büyük katkım oldu. Söz gelimi yani çok ön şey yapmak istemiyorum ama gerilere uzanmak istemiyorum ama 1995 yılında Etiyopya'da göreve başladığımda Addis Ababa'da ticaret hacmimiz 6 milyondu o dönem. O dönem attığımız bir takım yaptığımız işlemler, attığımız tohumlar meyvesini verdi ve bugün iki ülke yani Etiyopya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 500-600 milyon dolar civarına yaklaştığı oluyor yıl olarak. Evet. Yani bizim esas görevimiz, bize de verilen misyon bir tüccar gibi davranmak, görev yaptığımız ülkelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak. Söz gelimi işte son dönemde Türk Hava Yolları doğrudan seferlere başladı. Evet. 6 aydır haftada 3 defa İstanbul ile Ulaanbaatar arasında seferler oluyor. Ve inanın ilk başta zarar öngörülmüştü. Türk Hava Yolları şu anda kâr etmeye başladı. Çünkü doluluk oranı neredeyse %80 her uçuşta ve eline valizini alan her iki taraf iş adamları için birbirlerinin ülkelerine gelip gitmeye başladılar. Turizm hareketliliği başladı. Ve büyük yatırımcılar artık yavaş yavaş her iki taraf için de söz konusu. Tabii ki esas olarak biz büyük ekonomiyiz Moğollar nezdinde. Tabii. Bizim iş adamlarımız şimdi yeni iş arayışındalar. Yeni yatırımların arayışına girdiler Moğolistan'da. Biz de bu kanalları açmaya çalışıyoruz. Yani geldikleri zaman onlara sahipleniyoruz, randevular alıyoruz, iş adamlarıyla bir araya getiriyoruz, resepsiyonlar tertip ediyoruz. Yani temel misyonun tabii ki bunu yaparken ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Konserler oluyor, değişik etkinlikler. Mesela bir caz festivali düzenlendi. Türkiye'den bir caz sanatçımız geldi, katkıda bulundu. Yani bunun gibi kültüre, sanata, tanıtım faaliyetlerine de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii bunun en büyük, bize en büyük destek veren kişi de eşlerimiz, hanımlarımız. Benim hanımım özellikle Batı Trakya'da, şimdi Moğolistan'a pek gelemiyor ama Batı Trakya'da çok önemli işlere imza atmıştı. Kermesler düzenleyebiliyorlar. İşte yine o kadınların kültür alışverişine, evet çok önemli, çok önemli. Ülkemizi tanıtmak için materyaller getiriliyor, satış yapılıyor ve elde edilen gelir işte hayır kurumlarına bağışlanıyor. Yani aslında eşlerin de diplomasi de çok önemli bir fonksiyonu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim burada.
Peki bu ilişkileri biraz daha detaylandıralım mı? Biz ilk ağızdan yetkili bir ismi bulmuşken biraz daha detaylı konuşalım istiyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu Moğolistan'la ilgili çok önemli bir proje başlatmıştı. Orhun Gobi projesi başlığı altında ki bu Moğolistan için Türkiye'nin GAP projesi kadar önemli bir proje. Acaba bu proje şu an hangi aşamada, katkıları oldu mu olmadı mı? Dinleyicilerimizle paylaşalım mı?
Evet, Sayın Bakanımız, Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu yaklaşık sanırım 3 veya 4 yıl önce bir ziyarette bulunmuş. Benden 2009, önce 2009 2009 Kasım ayında bir ziyarette bulunmuş. Moğol yetkililerle görüşmeler yapılmış. Özellikle o bölgedeki su kaynaklarının geliştirmesi açısından çok önemli girişimler yapılmış. Sanırım onun üzerinde görüşmeler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. O bölge çok önemli. Özellikle Orhun bölgesi, Gobi çölü dünyanın en büyük çöllerinden bir tanesi. Fakat evet, o bölgenin çölleşme riski var. Çünkü özellikle madenler, son dönemde maden imtiyazları, aslında şu anda Moğolistan ekonomik olarak büyük bir büyüme gösterdi. Geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisiydi. %17.3 oranında bir büyüme hızını yakaladı. Bunu da madenleri sayesinde. Çünkü eskiden kapalı olan madenlerini yabancı yatırımlara imtiyaz vererek açtı. Yani şu anda bakır, kömür, altın madenleri yabancı yatırımcılara açılmış durumda. Büyük yatırımcılara.
Ve büyük bir zenginlik var büyük bu bir konuda. Şey. Fakat Almanya, Rusya dahi.
Tabii Almanya, Çin. Zaten Çin ve Rusya öteden beri ilgisi vardı.
Evet, aslında buna bu şimdi konuda çok büyük bedeller ödedi aslında Moğolistan.
Evet, yani siyasi açıdan baktığımızda yakın tarihinde belli zorluklar yaşamıştır. Özellikle eski Sovyetler döneminde orada bir yönetim vardı tabii. Fakat Sovyetlerin yıkılması ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla biliyorsunuz yeni bir dünya düzeni başladı. Orada da demokratikleşme hareketi başladı. Antiparantez şunu belirteyim. Şu anda Moğolistan bulunduğu coğrafyada demokrasisini en hızlı sağlamlaştırmış, sağlam temellere dayandırmış bir ülkedir. Yani demokratikleşme ve serbest piyasa ekonomisine adaptasyon anlamında bölgenin yıldızıdır, parlayan yıldızıdır. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten partiler vardır, medya hürdür, anlatabiliyor muyum? Yani örgütlenme özgürlüğü vardır. O anlamda çok iyi, büyük ilerleme kaydetmiştir. Ekonomisi de buna bağlı olarak son yıllarda atılım kaydetti. Şöyle bir şey söyleniyor. Böyle giderse Moğolistan Uzak Doğu Asya'nın Katar'ı olabilir yakın bir gelecekte. Eğer bu fırsatı iyi kullanabilirse. Bunu yorumcular söylüyor, yani analistçiler. Hakikaten de ben de büyük ölçüde bu görüşü paylaşıyorum. bizim ziyaretlerimiz olmuş. Sayın Bakanımızın ziyareti, projeler sunulmuş. Yani iki ülke arasında ilişkiler gerçekten çok iyi. Mükemmel düzeyde ilişkilerimiz var. Devletten devlete.
Evet, Dışişleri Bakanlığı'nın ziyaretleri olmuştu.
Sayın Mehmet Şimşek geldi en son Temmuz ayında. Türk Hava Yolları'nın ilk seferiyle birlikte Maliye Bakanımız. Onun ziyareti de çok verimli geçti. Daha alt düzeyde bakan yardımcı düzeyinde ziyaretler oldu. Ama tabii yapılacak çok şey var Moğolistan'la. Bir de maalesef coğrafi olarak uzak bir bölge tabii. Yani uçakla 10 saat sürüyor. Şunu da belirteyim. Bu belki bu bakanlık açısından da önemli. Dünyanın en soğuk memleketlerinden birisi. Ben Ocak ayında geldiğimde ben buraya Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle geldim. Malumunuz Ocak ayın başında bizleri yani dünyanın dört bir tarafındaki Büyükelçileri çağırdılar. 5 gün önce Ankara'da sonra da İzmir'de kampa alındık. Bakanlarımız geldi, değişik bakanlarımız bize sunuşlar yaptılar, sorularını cevaplandırdılar. Sayın Bakanımızla görüşmelerimiz oldu vesaire. Ama ben geldiğimde Ocak 1 Ocak'ta geldim. Yani bir gece önce -40'tı. Buraya geldiğimde yani +6 insan tabii vücudu zorlanıyor biraz.
Zorlanıyor tabii olmakta. O iklime de alışık olmayınca. Evet. Aslında evet. Ben bunları hep kalem kalem kafamda böyle bir şekillendirmiştim ama evet, sohbet evet. O kadar güzel ki laf lafı açıyor hakikaten. Evet. İklim koşullarının zorluklarından da tabii oranın iklimi nasıl, havası nasıl evet. diye sormak istiyorum. Aslında bir yayla. Yayla havası evet, deyince evet. çok temiz bir hava, ferahlık, güzellik evet, hisleri aynen. doğuyor insanın içinde. Hakikaten aynen. öyle midir?
Kesinlikle öyle. Onun şeyidir, Moğolistan Blue Sky diye adlandırılır. Yani mavi gökyüzü. Gerçekten bir yıl içerisinde güneşin en fazla doğduğu, yani bulutsuz geçen günlerin en fazla ülkelerin başında Moğolistan gelir. Yaklaşık 286 gün falan güneşlidir. Mavi bir gökyüzü. Uçsuz bucaksız bir bozkır. Hele hele Mayıs-Haziran'dan sonra o bozkır yemyeşil oluyor. Atlar, işte yaklar ve diğer hayvanlar, develer, özgür bir yaşam, çadırlar. Hakikaten insan orada bambaşka bir dünyada, bambaşka bir haleti ruhiye bürünüyor. Çok etkileyici bir coğrafya. Bir de Moğollar tabii özgürlüklerine düşkün. Halkın yarısı hala çadırlarda yaşıyor. Kültürümüz de çok benziyor. Ortak kelimelerimiz var. Mesela onlar çadırlara yurt diyorlar. Bizde de yurt kelimesi kullanılır değil
evet,
mi?
Evet.
Yurt işte öğrenci yurdu denir falan. Kurultay kullanılıyor. Onlar da kurultay diyorlar toplandıkları zaman o şey yaptıkları konferanslara, seminerlere. İşte göl deniyor. Yani bunun gibi birçok hem kelime hem de fiil var. Çünkü biz bir dönem Moğollarla ortak bir yaşam sürmüşüz. Hem Hun İmparatorluğu döneminde hem de Göktürk, 2. Göktürk döneminde. Hı hı. Malumuz Orhun abideleri, biraz önce Sayın Veysel Eroğlu'nun ziyaretinden, bakanımızın ziyaretinden bahsettiniz. Tabii o Orhun Vadisi, evet. işte o Orhun evet. abidelerin olduğu bölgedir.
Bölge. Hı
hı. Evet, çok önemlidir.
Onlardan lütfen bahsedelim.
Karakorum, tabii.
Müze olarak... Türkiye'nin bu konuda Aha. katkıları var ciddi anlamda yol yapımına Tabii. kadar oraya evet. ulaşan yollara varana kadar evet. Türkiye ciddi yatırımlarda Aha. bulundu oraya. Biraz daha o atmosferi sizden evet. dinleyebilir evet. miyiz?
Tabii tabii bu tabii eski bir proje. TİKA'nın bence başardığı en büyük projelerden birisi. Hele bizim için hani tarihe damgasını vuracak hakikaten yüzyıllarca. Yüzyıllar ötesine de taşıyacak çok önemli bir proje. Çünkü 1400 yıldan fazla o taşlar yani Türklüğün, Türk kimliğinin ifade edildiği o taşlar sahipsiz bir şekilde orada kalmış. Bu da büyük bir mucize tabii. Yani yüzyıllarca ayakta kalması o taşların ve kimsenin onlara dokunmaması. Kimsenin tahrip etmemesi. Tabii ufak tefek tahribat olmuş ama nihayetinde biz bunu fark etmişiz ve TİKA'nın da büyük desteğiyle tabii ki siyasi iradenin, hükümetimizin, devletimizin kaynak aktarmasıyla o Karakurum'da o Hoşa Saydam denilen bölgeye kadar 46 kilometrelik bir yol. Onun bütün maliyetini biz üstlenmişiz. Çok da güzel bir yol. Tabii Moğolistan şimdi kalkınmakta olan bir ülke. Öyle çok fazla yolları da yok. Sayın Moğol Cumhurbaşkanı'nın bile örnek gösterdiği bir yol olmuş. O yolu yaptık, karayolunu ve müze inşa ettik. O abideleri, Orhun abidelerini koruma altına aldık. Bilge Kağan ve Bilge Kültigin anıt. İki tane anıttır. İki taştır anıt, ve orada evet. işte öneriler yani şey vardır.
En fazla da Bilge Kağan anıtının evet, hasar evet. gördüğü söyleniyor.
Biraz, evet hasar ama yine de runik alfabesiyle yazılmıştır onlar. Eski Türk alfabesiyle Hı-hı. çok net okunmaktadır. Ve işte dediğim gibi bizim kimliğimizin ilk olarak yazılı olarak bir taşa kazındığı, erekt edildiği en somut Abi de taşlardır, eserlerdir. Evet. O bakımdan bizim için Türk kimyasal çok önemlidir.
Yanlış hatırlamıyorsam Gazi Üniversitesi'nin bahçesinde de bir kopyasının olduğu...
Olabilir. Ben de duydum öyle bir şey. Evet, evet. Ya tabii onun replikaları yapılıyor. Hatta biz şimdi tabii bundan da bahsetmek istiyorum. Kançare ve ikametgah binalarımızın inşaatları sürüyor ve Türkiye'nin dış teşkilatımızdaki en görkemli, en güzel binalar olacak. Hizmet binalarımız, Dışişleri Bakanlığı binaları. Hı hı. İnşallah Haziran ayına kadar inşaatlar tamamlanacak.
İnşallah.
Ve o taşların bir replikasını da bizim binamızın yine sanat eseri olarak koyacağız, o replikaları. Dediğim gibi
geçmişle günümüzün evet, çok güzel bir harmanlanmış olacak o halde.
Bağdaştıracağız. Evet, evet, evet.
Peki bir başkenti Ulaanbaatar'a baktığınız zaman bir Ankara'nın başkenti ya da çok önemli bir Avrupa ülkesinin başkenti gibi bir başkent, bir şehirleşme söz konusu mu orada da?
Şüphesiz. Eski hükümet dönemlerinde özellikle hani Rusya'nın, eski Sovyetler Birliği'nin etkisinin olduğu dönemlerde inşa edilmiş Rus mimarisinin yansıtan binalar yapılmış. Şehir 400 bin kişiye göre dizayn edilmiş. Geniş yollar, işte kültür mekanlarıyla, parlamento binasıyla. Çok büyük merkezde Sukhbatır Meydanı denen çok büyük bir meydanı var. Yani internette de girip bakabilirsiniz. Güzel bir binadır. Fakat 2009 yılında bir önce bahsettiğim çok büyük bir soğuk iklim şey yapıyor. Hava birden kötüleşiyor kış aylarında ve o yıl 10 milyon hayvan telef oluyor. 10 milyon hayvan telef oluyor. Dolayısıyla köylerden, diğer eyaletlerden insanlar, Moğollar başkente toplanıyorlar. Yani nüfus şu anda sanırım 1 milyon 200 bini bulmuş durumda. Yani orada da bir gece kondulaşma şeyi başlıyor. Ve tabii ki o şehrin şeyi taşıyamıyor bunu. Bu yükü taşıyamıyor. Bugün o sorun hava kirliliği olarak ve trafik olarak karşımızda. Gerçekten dünyanın hava kirliliği anlamında en kirli şehirlerinden birisi. Trafik de çekilmez. Çok ağır bir trafik şeyi var. Yine de bu seçimler yapıldı. Orada yeni bir belediye başkanı seçildi. Dolayısıyla biraz trafik düzene girmeye başladı diyebilirim ama hani Ulaanbaatar'a baktığımızda biraz şeyi andırıyor. Eski Sovyet şeyini andıran bir görüntüsü vardır şehrin. Ama canlıdır, çok canlıdır. Ticaret ve iş merkezidir, kültür merkezidir Ulaanbaatar. Yani tavsiye ederim.
Kültür merkezi olması açısından kültürel etkinliklerden bahsedelim mi? Vazgeçilmez festivalleri var mıdır?
Tabii,
onlar...
tabii. Onun Naadın Festivali de Temmuz ayında, hı-hı, çok ünlü bir festivalleri vardır. Moğollar üç şeyde şeydir, atıcılıkta.
Güreş.
Güreşte.
At koşusu.
At da. Üçünde mükemmeldir. Yani onun üstlerine yoktur ve bunu geleneksel olarak sürdürürler. İşte onun Naadın Festivali'nde bunları da sergilerler.
O zaman
çok
biz
önemlidir.
Hala atı sporumuz diyoruz onlara.
Ha, evet, evet.
Atalarımız da bir anlamda, aynen, atalarımız olarak kabul edersek oradaki toplulukları,
aynen,
da.
Aynen, aynen.
Şimdi kültürel farklılaşmalar Moğolistan halkının içinde de var mı acaba? Çünkü hepsinin değil, bazılarının Türk boylarının geleneklerini, göreneklerini, Türk kültürünü yaşattığı söyleniyor ama...
Şimdi tabii şamanizm orada hala geçerli. Yani şamanizmin izlerini görebiliyoruz. Toplumun bir kısmı da, büyük kısmı da Budist aynı zamanda. Hı hı. Tibet Budizmi benimsemiş durumda. %6 da, onu da söyleyeyim tabii, Müslüman kesim var. %6 oranında daha çok Kazaklar, Kazak kardeşlerimiz. Onların da kendi cemaatleri var, örgütlenmeleri var, Diyanet İşleri Teşkilatı var. Onlar bizim tabii temasımız sürüyor. Tabii biz büyükelçilik olarak yönetimle, herkesi eşit mesafe şey yapıyoruz. Yani çok dikkatli olmak durumundayız. O kültürü tabii yaşatıyorlar, şaman kültürünü, şeyini kendine göre, ama ortak noktalarımız var tabii.
Hala var.
Yani
evet,
var. Yani biz günlük yaşantımızda bile mesela bir uğursuzluk olduğunda masaya vururuz tık tık diye. Onlar da, Moğollar da aynı şeyi yapar.
Masaya... Zaten o şamanizmden,
evet,
kaldığı
tabii,
söyleniyor.
Tabii, tabii. Bazı sayılar uğursuzluk gelir derler falan. Bunlar baktığımızda insan orada da gülüyorum bunları. Diyorum ya bunlar bizde de var. Şüphesiz. Bir dönem orada büyük bir medeniyet yaşanmış. O medeniyet içerisinde kavimler birbirine karışmış. Daha sonra tabii göç dolayısıyla biz, çünkü o topraklarda Göktürk döneminden sonra Hunlardan başlayarak batıya doğru göç etmeye başlamışız. Dolayısıyla o topraklar daha çok Moğollara kalmış şey olarak. Büyük tabii Cengiz İmparatorluğu var 13. yüzyılda. Malumunuz Cengiz Han bir dönem dünyanın yarısını işgal etmişti. Ama daha sonra da büyük bir Moğol, Pax Moğolis Moğol düzeni kurmuştu. Yani ticaret, ulaşım, her şey çok serbestti. Dinler eşitti. Yani bir dönem de öyle çok şey bir dönem vardır.
Bugünkü demokrasinin temelleri o zamanlara dayanıyordur. Yani, belki de kültürel
yani belki
olarak.
Belki de yani o birçok şeyin çünkü karşılıklı olarak etkileşim olmuş. Doğudan batıya, batıdan doğuya, ulaşım, haberleşme. Çok yani en ilk şeyler o nüveleri orada atılmış. Aynı şekilde dini özgürlükler bir dönem yani din açısından da büyük bir özgürlük alanı var. Tabii Cengiz Han İslam dünyasının en ünlü işte sanatçılarını, kültür adamlarını çağırıyor aynı zamanda sarayını. Onları da koruma altına alıyor. Yani tarih içerisinde tabii ki değişik şeyler çok değişik şekilde değerlendirmek gerekir. Tam ak veya tam kara demek çok doğru
Tabii
değildir.
mümkün değil,
Yani
haklısınız.
biz gerçekten Moğollarla yani akrabalık anlamında şimdi baktığımızda bizim fiziki yapımızda Moğollarınki çok uymuyor tabii fiziki olarak. Onlar daha tabii uzak doğu kültürünü yansıtıyorlar. Biz daha bir batı kültür yani tabii yıllar içerisinde fiziki yapımıza değişmiş. Ama bir sanırım yan yana yaşamışız. Dostça, kardeşçe yaşamışız. Hatta Cengiz Han'ın annesi Börte'nin belki de bir Türk kavminden mensuptu. Yani Börte hatundur. Cengiz Han'ın annesi belki de Cengiz Han bir yönüyle hani Türk kanı da taşıyan bir kişiydi. Onu tabii bilemeyiz. Yani değişik teoriler öne sürülüyor. Moğollara sorarsak başka şey anlatıyorlar. Başkaları başka şey anlatıyor. Ama neticede biz şu anda Moğolistan'la dostuz. Çok iyi ilişkilerimiz var. Moğolistan'la ilişkilerimiz hakikaten mükemmel bir düzeyde gelişiyor. Bizler de büyükelçilik olarak bu ilişkilerin daha da gelişmesi için elimizden gelen her türlü katkıyı sunuyoruz. Bu anlamda tabii ki kapasite geliştirme anlamında Sayın Veysel Erol'un bakanımızın başlattığı kampanya, o proje onu tabii geliştirebiliriz. Başka önümüzdeki dönemde değişik yeni projelere de imza atabiliriz. Moğollar şu anda her şey açık durumdalar. Biz tabii daha çok onların bu kalkınmalarına, gelişmene yardımcı olacak konumdayız. Ve bunu büyük bir memnuniyetle de yerine getirecek kapasitemiz ve büyüklüğümüz var.
Şimdi insanlar bunu duyunca belki imkanları varsa, oraya ulaşma gitme gibi bir imkanları varsa acaba nasıl gidebilirler Sayın Büyükelçim?
Evet, şimdi şöyle, Moğolistan'ın Ankara'da Büyükelçiliği var. Turist olarak gitmek isteyen vatandaşlarımız Büyükelçilikten vize alarak, vizelerini alarak gidebilirler. Türk Hava Yolları dediğim gibi haftanın 3 günü Moğolistan'a uçuyor. Seyahat acenteleri zaten aradaki o şeyi sağlayabiliyorlar. Eğer acenteyle gitmek isterlerse. Kendi başlarına da her zaman bir vize alarak Ankara'daki Moğol Büyükelçiliği dediğim gibi çok hızlı bir şekilde vizelerin verildiğini biliyorum. Çok bekletmediklerini. O yüzden hele iş adamlarının için kapılar sonuna kadar açık. İleride tabii vize, onlar da düşünüyorlar şu anda vize rejimini serbestleştirmenin, kolaylaştırmanın yollarını araştırıyorlar. Belki de yakın dönemde İstanbul'da bir başkonsolosluğu açabilirler. Onlar da bu işin farkındalar. Yani turizm hareketliliği açısından da son derece önemlidir. Bu arada şunu da belirteyim. Şu anda Türkiye'de 1300 kadar Moğol öğrenci öğrenim görüyor. Ve inanın, Moğolistan'da Türkçe giderek yaygınlaşıyor. Hangi kuruma gidersem gideyim, ister özel sektör olsun, isterse kamu kurumu, karşıma Türkçe bilen, Türkiye'de okumuş veya Moğolistan'daki Türk okullarında okumuş, mezun olmuş Türkçe bilen insanlar çıkıyor. Yönetici üst, orta üst yönetici konumunda ve gerçekten memnun duyuyoruz bunlardan. Bunlar bizim doğal elçilerimiz, doğal köprülerimiz.
Duymayacak gibi değil, hakikaten evet, öyle. Doğal evet. Ve sağlam köprüler.
Tabii. Şeyde de eğitim veriyoruz, polis akademisinde. Aynı zamanda Türk Sağlık Kuvvetleri'nde kısa ve uzun dönemde eğitimler veriyoruz. Hakikaten bunlar da önemli. Bakın bir daha söyleyeyim, 1300 kadar öğrenci şu anda hani Türkiye 1300. Burslarından yararlanarak veya kendi imkanlarıyla Türkiye'deki değişik üniversitelerde öğrenim görüyorlar. Ve bunlar döndüklerinde şöyle bir güzellik var. Başka ülkelerde belki onlara bu fırsat eşitliği sağlamayabiliyor. Değişik önyargı bir takım davranışlarla. Ama orada Türk okullarından, Türkiye'den mezun oldukları öğrenildiğinde bütün kapılar açılıyor. Yani Türkiye'nin reytingi çok yüksek. Hemen iş bulabiliyorlar.
O halde diğer
güzel.
Ülkelere bu kadar öğrenci göndermiyorlardır. Türkiye'de belki ilk sıradadır.
Yani gönderiyorlar. Şeyde Japonya'ya, Kore'ye, Amerika'da gönderiyorlar tabii. Ama bizim ayrıcalıklı bir konumuz olduğunu hissediyorum.
Günden güne bunun ilerlemesi evet, de bu tabii. Kültür alışverişi evet. Olsun, ticari anlamda olsun. Evet. Çok güzel gelişmelere şahit olacağız sanıyorum evet,
inşallah,
beraberce.
İnşallah. Ben bütün buradan sizin aracılığınızla, bütün dostlarıma, bizi dinleyenlere eğer ellerinde fırsat varsa, imkan varsa Moğolistan'a gelmelerini, görmelerini, ata topraklarını, gezmelerini ve o güzel dünyayı tanımalarını tavsiye ediyorum.
Peki Sayın Büyükelçim, şunu da sormak isterim.
Evet.
Türklerin yemek kültürü muhteşem.
Evet, tabii.
Herkes her şey
şüphesiz
evet, takdir, bu dünyada dünyaca Türk mutfağı, takdir evet, edilen evet, ve evet, bilinen bir mutfak.
Evet.
Kültürümüzde de benzerlikler var mı? Yeme içmede sıkıntı çekiyor musunuz? Merak ediyorum.
Hayır, kısmen şöyle tabii ki özellikle onlar hayvancılık çok gelişmiş olduğu için yani ekonomi büyük ölçüde maden ve hayvancılığa dayanıyor.
Evet.
Dolayısıyla çok miktarda et ve et ürünleri tüketiyorlar. Yani et ve süt ürünleri. Dolayısıyla o daha çok onlara dayalı şeyleri. Farklı yani yemek kültürü biraz bizden farklı. Fakat Kayseri mantısına benzeyen bir mantıları var. Daha büyük biraz. Kayseri mantısına benzer. Çok seviyorum onu. Adana'da buz diyorlar. Her gittiğimiz yerde onu yiyoruz. Bir de Kazak dostlarımız beş parmak diye bir yemekleri var. Onlar da böyle çok güzel bir et yemeği. Onlar da bizim damak zevkimize uygun. Ama tabii ki kendi kültürünü daha çok yansıtıyor. Moğol kültürünü yansıtan bir yemek kültürleri var. Çok fazla da. Çünkü biz Akdeniz kültürünü de yansıtıyoruz değil mi? Yani
doğru,
biraz
çok
Balkan
doğru
kültürünü de. Hı-hı. Yani bizde karma bir şey var.
Bir
tabii. Anadolu'dan da geçmiş dönemlerden aldığımız şeyler var. Dolayısıyla farklı olduğunu söyleyebilirim.
Küreselleşmenin de biraz etkisi var sanıyorum bu anlamda. Kültür alışverişi daha fazla.
Tabii tabii. Şimdi orada da bakıyoruz. Tabii bir İtalyan lokantaları açılıyor. İşte ne bileyim Fransız lokantaları, Kore, Japon mutfağı, yani Çin mutfağı. Yani aslında dediğim gibi yatırıma aç bir ülke. Her düzeyde alt, üst ve orta düzeyde yatırım, özellikle lokantacılık anlamında yatırımlar oluyor. Bizim de 3 tane Türk lokantamız var orada. Bizim lokantalarımız da revaçta tabii.
Gün geçtikçe artmasını da temenni edelim o halde yeri gelmişken. Sayın Bülkeç'im, sohbetimizi noktalayacağız birazdan ama eğer Moğolistan'a gelirlerse bizi dinleyenler nereleri gezsinler mutlaka? Ne yesinler, ne içsinler? Orhun Vadisi'nin 2004 yılında UNESCO tarafından kültür mirası listesine alındığını biliyoruz. Oraları mutlaka görmek lazım değil mi? Onun gibi vazgeçilmezi olan Moğolistan'ın başka nereleri var acaba?
Şimdi tabii öncelikle başkent Ulaanbaatar'da çok sayıda müze var. Yani Moğol kültürünü yansıtan, Moğol şeyini yansıtan müzeler. Bu müzeleri mutlaka ziyaret edilmesi lazım. İşte Sukhbatar Meydanı. Çok çok ünlü bir meydandır. Orada mutlaka gezilmeli o bölge. Parlamento binasına da bitişiktir. Yani Moğol yönetime bitişiktir. Dediğim gibi müzeler çok yaygındır. Karakorum 400 kilometre mesafededir. Yani bizim Orhun Abideli'nin bulunduğu, Orhun Vadisi'nin bulunduğu o bölge. Yani bir araç kiralamak
başkenti
gerekir.
Başkenti uzaklığı tabii 400 kilometre kadar.
Yani o yakın değildir. Bir de bize yakın olan bilgi Toyinkuk Abideleri vardır. Yarım saat mesafede. Ona yakın yine Cengiz Han Müzesi ve Anıtı vardır. Bunlar yeni yapıldı. Cengiz Han Müzesi ve Anıtı. Onu tabii tavsiye ederim. Dediğim gibi Moğol lokantaları. O tabii bize geldiklerinde yani şöyle gelen ziyaretçiler eğer çok ihtiyaç duyarlarsa yardıma büyükelçilerimizin kapısı 24 saat açıktır. Bize ulaşım internet üzerinden adresimiz alınabilir. Gelmeden önce de geldikten sonra da her zaman vatandaşlarımıza ve dostlarımıza yardımcı olmaya hazırız. Bütün ekibimizle yani bizim orada dediğim gibi güçlü bir ekibimiz vardır. 20 kişiden oluşan bir kadromuz vardır. Biz vatandaşlarımızın, iş adamlarımızın, bizi ziyaret edecek olan turistlerin emrindeyiz.
Ne mutlu. Sizi tanımak çok güzeldi. Eminim bizi dinleyenler de bu konuda hemfikirdir bizimle. Onur verdiniz efendim. Bize de vakit ayırdınız. Yoğunluğunuz içerisinde çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben de aynı şekilde bugün burada sizlere misafir olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Bugüne kadar değişik ortamlara tabii radyolara çıkmıştım medya kuruluşuna ama çok güzel tesisiniz. Tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Sayın danışmanımız Fatih Öznur'dan kendisine çok teşekkür ederim. Ben bugün kendisini ziyaret etme mutluluğuna erdim. Yakında televizyonda yayına girecek inşallah. Televizyonda da inşallah bir gün olur. Orada da çıkarız.
İnşallah.
Kısmet olur.
İnşallah.
Ama başarılar diliyorum. Gerçekten güzel bir yayıncılık anlayışınız var. Politikanız var. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, ayaklarınıza sağlık. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa.
Ata topraklarından selamlar getirdim ve bütün herkesi ata topraklarımıza bekliyorum.
Bizden de selam olsun, sevgiler, saygılar olsun
olun,
o topraklara diyoruz.
Evet,
çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bir konu bir konuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Moğolistan Büyükelçimiz Sayın Mustafa Sarnıç'tı. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle esen kalın diyoruz. Hoşça kalın.
Bir konu, bir konuk.